Yahya hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
İyi akşamlar. Sizler nasılsınız?
İyi de çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum ve öncelikle Müşri de çok şaşırdı. Aa, erkek bir şey diye erkeklerin hiç yemek yapamayacağını düşünüyor galiba. Direkt galiba arkadaşımız öyle böyle ön yargısı varmış sanırım. Ama siz çok meraklısınız anladığım kadarıyla. Biraz kendinizi ben anlatmanızı istiyorum. Çünkü o WhatsApp grubunuza yazdığınız şeyler falan çok ilgimi çekti benim. Hani bu işe merakınız da var. Sırf hani yapmış olmak için yapmıyorsunuz galiba değil mi hocam?
Kesinlikle. Babam benim aşçı. Yatılı okulda aşçılık yaptı babam. 95 yılında 2016-2017. Yani 20 yıllık bir mazisi var. Hı hı. Tabii ki öncesinde de var. Ben onun yanında babamın aşçı yamakları deriz biz. Çırakları vardı. Onlarla birlikte çok vakit geçirdim. Doğrama şekillerinden tutun. Bir sürü teknikleri orada duydum, orada öğrendim. Çünkü onlar 200 kişilik, 300 kişilik yemekler yapıyorlardı. Ve yatılı okul olması dolayısıyla ve bizim ilçe, babamın çalıştığı ilçe küçük bir ilçeydi. Öğretmenler gününde, önemli günlerde kaymakamlığın ve valilikten gelen insanlara protokole iyi yemekler yapılması gerekiyordu. Onlarla ilgili çok teknikler öğrendim. Zaten bu ben çocukken, çocukluğumda bile ablam bakardı bana hep. Ablam Emine işler bu arada benim. Ben çocukluğumda küçük aygızı açmışım. Eskiden bizim ağıdı denilen bir tahine benzeyen, bala benzeyen bir yiyecek vardı. Onu, patates kızartmasını, kabağı, her şeyi doğrayıp ve aygızı çalıştırmaya çalışmışım. Soğan da vardı içinde. Yapabildim, yapamadım. Akşam annem babam geliyor. Tabii bu çocuğa niye bakmadım deyip Emre ablam bir güzel patatlıyorlar. Oradan varmış bende bir aşçılık veya bir ona heves. Ben 2008-2010 yılından beri bu şekilde ilgileniyorum bununla. Aynı zamanda 2016-2017 yılından beri de profesyonelliğe yakın bıçak kullanma tekniklerinden tutun evdeki çeşitli yemeklerin varyasyonlarını deneyerek kendimi geliştiriyorum. Aynı zamanda bazı YouTube kanallarında da organik ürünler satış mağazaları var İzmir'de. Çocuklar için daha çok önemli. Orada bazı yemek yapmışlığım da var ise.
Ne kadar güzel.
Şimdi bize bugün neler yapacaksınız? Önce ben de bu arada Facebook'a yazarken zaman kazanıyorum. Ekşili tarhana çorba yapacaksınız bir kere değil mi? Ondan sonra fırında kuzukandır.
Evet, kızılcık çorbası diğer adıyla Engin Hocam. Ekşili tarhana çorbası da diyebiliriz ona.
İçli pilav.
Bizlerde devam olan bir çorba bu. Fırında kuzu tandır.
Evet.
İç pilav ve vaktimiz olursa yetişirse bir de
Ramazan şerbeti.
Abone ne dersek işte.
Evet. Yahya Bey neredesiniz? Kızılcık çorbası daha çok Bolu'da oluyor galiba. Ben Bolu'ya gittiğimde duymuştum. Buraya özel.
Kütahyalıyım ben. Bizim orada da yapılıyor aynı çorbadan. Tamam. Bizim orada başka yani yöresel adları değişebilir. Küren diye bir tane yani meyve ağaçta oluşan bir meyve. Bu belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra onunla kavrularak kaynatılarak daha doğrusu içine çeşitli biber ve soğan tarzında şeyler katılarak bu kızılcık çorbası oluşturuluyor. Ve kızılcık tarhana çorbası oluşturuluyor. Ve bu çorbayı biz kışın, yazın harika bir şekilde biber kızartmasıyla yanında tüketiyoruz.
Şimdi bu güzel yani namı diğer ekşili tarhana yani kızılcık çorbası dediğimiz çorbayla başlayalım isterseniz yavaş yavaş.
İlk önce ben malzemeleri vereyim uygun olursa.
Tabii ki. Nasıl isterseniz artık açtı sizsiniz yani biz ona karışamayız. Neyi istiyorsanız öyle başlayın.
Tamamdır hocam. Kızılcık çorbası için 1,5 su bardağı kızılcık çorbası yani onun toz hali var. Tarhana diyoruz ona.
Tarhana farklı illerin taranaları var ya mesela Maraş taranası var, işte Isparta'nın var, Uşak'ın var. Uşak'ta. Siz hangisini kullanıyoruz biz burada? Fark eder mi?
Burada Kütahya'nın kızılcık tarhanasını kullanıyoruz.
Evet anladım.
1,5 tarhana demiştik. 6 bardak su, 2 orta boy soğan, 6 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1
evet.
yemek kaşığı salça,
1 evet.
yemek kaşığı da tereyağı. Bir de bir kase veya bir su bardağı da et suyumuz olabilir. Hatta et suyumuz yoksa tavuk veya dana bulyonu da olabilir. Yapılışına geçiyorum çorbanın.
Tabii buyurun Yahya Hocam.
İlk önce aslında yemekte şöyle bir şey vardır. Bir yemek yapmadan baştan nasıl ürünleri doğramaya başlıyorsan yemeğin sonuna kadar her şeyi o şekilde doğrayarak devam etmelisin. Diyebiliriz biz. İlk önce soğanları yani iki baş soğanımız var demiştik. Onları yemeklik doğruyoruz. Jülyen de olabilir, yemeklik de olabilir. Sıkıntı yok. Ondan sonra iki kaşık zeytinyağı vardı. Onu tenceremize ekleyip yağın biraz ısındıktan sonra soğanlarımıza karamelize olması için tenceremizin içine bırakıyoruz.
Şu karamelize olmak ne demek hocam? Ya bir onu anlatın bize. Karamelize olmak ne? Nasıl
karamelize olmak yani soğanla tereyağının hızlıyla halleşmesi demek
yani. Anladım.
İçerisine geçmesi demek.
Anladım.
Kötü bir tabir olduysa affedersiniz efendim.
Yok yok, siz nasıl isterseniz rahat olun.
Ha, çünkü Engin hocam soğanın zeytinyağı ne diyorlar rayyasını bırakması gerekir. Zeytinyağında soğanla o birleşimini o sürekli pişirdikten sonra kavrulduktan sonra o kokuyu alarak onun karamelize olduğunu anlayabiliriz zaten biz.
O koku herhalde bize o bilgiyi veriyor değil mi? Yani o koku
kesinlikle. Yani. Zaten ben tamamen görme engelli bir biriyim. O zeytinyağla soğanın kavurması belli bir süre sonra hem koku değişiyor hem de yavaş yavaş kaşığı soğanların üzerine hani kavururken soğanları kaşığın üzerine vuruyor.
Evet.
Kaşığı soğanların üzerine vuruyoruz efendim. Bir dokuda hafiften bir değişiklik oluyor. Aslında bunu bu yemeklerle sürekli ilgilenip bu şekilde vakit geçirdiğiniz zaman zaten bunu belli bir süre sonra otomatikman hissediyorsunuz yani.
Evet,
bunun
evet.
için bir yumuşaklık bilgisine gerek yok.
Evet. Karamelize oldu tereyağı falan.
Ondan sonra salçamızı atıyoruz. Salçamızı bir yemek kaşığı salçamız vardı. Soğanla tereyağı, soğanla zeytinyağımızdan sonra salçamızı atıyoruz. Salçamızı da böyle 2-3 dakika kavuruyoruz yine. Salçanın neden kavuruyoruz? Yani bu ürünleri neden kavuruyorum aslında? Ben çiğ de atabilirim ama kavruldukça bu ekşi tarhana çorbamızın lezzetini daha çok arttırıyoruz aslında. Sonuçta Engin Hocam şöyle bir şey var. Bu aynı ürünleri 50 tane aşçıya verin, 50 tane aşçı da size farklı lezzetler çıkartır. Aynı ürünleri, aynı ölçülerle. Bu da işte hani hem marifet diyelim, hem özenti, hem de bununla ilgili vakit geçirmekle alakalı diyelim. Ya ben metodumu bu şekilde uyguluyorum ve bu şekilde keyif alıyorum ve içtiğimiz insanlarla birlikte, nasıl ikram ettiğim eşlerim, dostlarım ve misafirlerimle birlikte bu şekilde keyif alıyoruz çorbadan.
Evet.
Salçamızı da kavurduktan sonra tereyağımızı atıyoruz, bir kaşık tereyağımızı. Neden salçayı kavurduktan sonra tereyağı atmamızın sebebini söylüyorum. Tereyağı fazla ısıya gelemeyen bir yağ. Dolayısıyla tereyağının yanma kokusunu çorbanın içinde istemeyiz değil mi? Hiç kimse istemez yani mesela.
Evet.
Yanmış bir tereyağı kokusu çorbanın içinde istemeyiz. Tereyağını da attıktan sonra yavaş yavaş aşçılık tabiriyle tereyağı, salça, zeytinyağı ve soğan hafiften de sulanıyor zaten salçayla birlikte göbek atmaya başlıyor.
Evet.
Yani göbek atmaya başlamak demek fokurdamak.
Evet.
Fokur fokur fokur fokur diye ses geldiğinde ondan sonra artık tarhanamızı ve suyumuzu yani 1,5 bardak tarhanamızı 6 su bardağı da
suyumuzu
ekledikten sonra şey yapıyoruz. Çorbamızı tel oluyor efendim. Çırpma telleri. Onlarla karıştırıyoruz. Neden çırpma teli? Herhangi bir kaşıkla karıştırdığımızda çorbanın topak topak olmasını veya ağzımıza gelmesini istemeyiz mutlaka. Çırpıcı telinden karıştırdığımızda sıfır topaksız harika bir çorba elde ettik.
Bak bunu bildiğimiz yok. Aynı kaşıkla zamanda, karıştırırdık. Yani onu telle karıştırmayı öneriyorsunuz siz bu aşamada.
Evet, çırpma yani silikon olmayan çırpma telleri var. Yani sıcağa, sıcağa dayanıklı çırpma telleri.
Bu kaşık onunla gibi bir şey mi hocam? Yani uzun bir şey herhalde değil mi? Bir tarafından tutuyorsun içine
kadar. Aslında uzun bir şey. Bir sapı var. Uzun bir sapı var, yuvarlak. Ve o sapın biten yerine bir tel yapıştırmışlar. Ama bu teller birbirine bir şekilde 6-7 tane tel var.
Anladım.
Nasıl mikserin ucunda bir robot var. Robot çalıştırdığımız zaman hiçbir patates veya mercimek çorbasında patates veya havucun bütün soğanın bütün kalmamasını sağlıyor ya. Çırpma teli de buna benziyor ama tabii ki robot değil çırpma teli. Elle kullanılan bir şey.
Ama çorba için iş
görüyor. Çorbamızın başından ayrılmıyoruz.
Şey değil mi Yahya Bey, onu iki elimizin arasına alıp yuvarlayarak mı karıştırıyoruz?
Yok efendim, iki elimizin arasına aldığımızda sözünüz kestim, affedersiniz. İki elimizin arasına alıp çevirmeye başladığımızda tencereye hakim olamayabiliriz. Şöyle bir şey, bizim çorbanın tane tane yani topak topak ağzımıza gelmemesi için tencerenin o çırpma telinin değmedik bir noktasını bırakmamamız lazım.
O zaman onu kaşık kullanır gibi mi?
Aynen efendim. Aynen.
O zaman tamam, kolay. Çünkü diğer türlü çok zor geliyor bana. Hadi.
Bir de tencereye düşecek falan diye korkuyorsun öyle iki elini birden tutunca.
Evet. Yani hani bir elinin boş kalması iyi oluyor hem takip etmek için.
Kesinlikle. Hem bu bahsetmiş olduğum çırpma teli kaç 50 gramla 100 gram arası bir çırpma teli. Çok çok hafif.
Hafif. Sende var mı bu? Bizde yok galiba. Bak bu kışkırtma teli. Olmayabilir yani.
Bende yoktu Engin. Çünkü ben dediğim şekilde kullanacağım diye düşündüğüm için hiç almadım. Kardeşim kullanırken görmüştüm. Ama şimdi Yahya Bey'in verdiği ipucu iyi oldu. Alabilirim. Yani ben tek elimle kullanıp karıştıraksam o iş görüyorsa benim için iyi bir şey. Hani çarşıya ilk çıktığım zaman alabilirim artık.
AVM'lerde mevcut. Cici mağazalarında bulunuyor bu efendim. Biz o tarz değerlerden almıştık. Bunun silikonu da var. Sırf teli de olan var. Silikon biraz yani sıcağa dayanamayan, mesela yumurta çırpmakta herhangi bir şey. Yani aslında bu çırpma telinin de topak olma oranını sıfıra indirmiş oluyoruz. Bildiğiniz yani. Bu herhangi bir yapmış olduğumuz domates çorbasında da olur, unu kavururken de olur. Mesela unu kavururken bazıları kaşıkla yapar. Çünkü neden? Görseldir. Orası pembeleşmiştir. Oraya vurur kaşığını veya biraz uzattım ama çok mu konuşuyorum acaba?
Rahat
olun. Yahya Bey siz rahat olun. Gayet güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok.
Düzgün kelimeler kuramam, süslü cümleler kuramam ama kusura bakmayın.
Ya doğal olma, zaten öyle onları kursanız istemezdik, doğal olmazdı. Siz rahat dilersiniz.
bu şekilde, ondan sonra bu arada çorbaya da devam ediyorum ben. Bu kaynama esnasında, hani 5-6 diş sarımsağımız var demiştim ya.
Evet.
Kaynama esnası öncesinde de o sarımsaklarımızı rendeliyoruz aynı zamanda. Rendeledikken içine atıyoruz. İnanır mısınız, öyle bir aroma veriyor ki o çorbaya. Kavurmamamızın sebebini o çorbaya sarımsağımızı attığımızda, yani bu çorbayı yapıp yediğinizde o zaman bana hak vereceksiniz. Neden kavurmadığımı.
Doğru.
Rendeleyip onu attığımızda ondan sonra çorbamız kaynayacak zaten. Kaynama aşamasında kaynama aşamasına geldiğimizde zaten hani ben genelde görmediğim için kulağımı yaklaştırıyorum çorbaya. Kulağımı yaklaştırdığımda o yani belli bir süre sonra artık o fıkırdama seslerini, kaynama seslerini veya hani göletleri biliriz efendim hepimiz. Göletlerdeki dalgalanma sesler, kibar kibar bir dalgalanma sesi vardır. Ona odaklandığınızda onu dinleyebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bu bizim tarhana çorbalarında da, yöresel tarhana çorbalarında da o dalgalanma sesini duyabilirsiniz. Neden? Çok açtığımız zaman, kulağımızı yaklaştırdığımızda, ateşini çok açtığımızda saçlarımızın ötelenmesine sebep olabiliriz ama kısık çorba veya kısık pişirdiğimiz her çorba harika bir şekilde o karamelize olup lezzetlerin birbirine kavuşmasını sağlar. Ben de hep kısık pişirdiğim için kulağımı biraz yanaştırırım. Ama tabii hijyenik bir şekilde. Yani yandan yaklaştırın. Çorbanın üzerine kulağımı dayaraktan değil tabii ki. Yandan yaklaştırmak çorbanın daha hijyenik olmasına sebep olur. Hı. O şekilde çorbamız kaynadıktan sonra bir dakika hiç karıştırmadan bekleriz. Hı. Çorbamızı indirmeye yakın çorbamızı bir kase içerisinde kuru nane ile servis edebiliriz.
Çok güzel.
Gayet aslında... Neden kuru nane sonuna attım Engin Hocam? Yine sözünüzü kestim.
Esafla devam.
Çünkü baştan ilk ortada attığımız kuru nane ve baharatlar yemeğin şey olmasını sağlar. Kuru baharat ve baharat çeşitleri piştikçe acılaşır yemeğin içinde. Bize lezzet vermesi için servis ettikten sonra kuru nanesini atıp böyle 1-2 saniye karıştırmamız çorbayla nane ve sarımsağın birleşiminde harika bir lezzete kavuşmuş olduğumuzu gösteriyor.
O sarımsak da mı oluyor? Kuru nane sarımsak ayrı bir soğuk bir şeyde mi hazırlayıp sonradan içine koymayı öneriyorsunuz?
Çorbamızda sarımsağı zaten kaynamadan önce rendeleyip içine attık.
Atmıştık pardon.
Evet, onunla kaynarsa daha bir güzel oluyor. Sonradan sarımsağı atarsak ağır bir koku oluyor ve o koku çok yayılıyor. Ama kaynamadan önce içerisine atarsak sabahları sarımsak yutar bazı insanlar. Onların ağzından hiç sarımsak kokmaz mesela. Bütün evet, yuttukları evet. için.
Benim anneannem de çok yapar.
Bu çorba da böyle bir şey mesela. Kaynamadan önce sarımsağı rendeleyip içine atarsak öyle karıştırmaya ve kaynamasını beklersek o zaman bu sarımsak kokusu daha az olmuş evet. oluyor ve çevremizdeki insanlara sonraki günlerde ve yaşamımızda rahatsızlık evet. vermemiş oluyor.
Şimdi çorbamızı içtik geldik en zor yemeğe belki de fırında kuzu tandır. Yani değil mi? Hani öyle
evet.
diyoruz.
Fırında kuzu tandır.
Evet yani düşüncesi zor gibi duruyor ama bakalım nasıl bir şey. Bu arada siz şey diyordunuz WhatsApp grubunda yemekteyiz diye bir grubumuz var Ayşe'nin oluşturdu. Ben yapacağım bunu özellikle diyordunuz. 2-3 saat falan fırında galiba kalan bir şey değil mi?
Ben bu kuzu tandırı 3. yapışımdayım. Bugün bir daha yaptım evde. Misafirlerimiz vardı. Keyifli geçti. Biz tam 4 saat pişirdik. 10 dakikada üzerinde kızarttık. Keyifli bir vakit geçti. Bu süreci size anlatmak, bu deneyimimi sizinle paylaşıp...
Galiba nasıl misafirdiniz bu dönemde? Kaç kişiydiniz?
Bu arada bir yorum var. Uğur Demirci diyor ki Uğur Demirci tarhana çorbasına bir domatesi 4'e bölüp atarsanız ilk suyunu o da farklı bir lezzet katıyor denedim diyor. Ben de öyle halden söyleyeyim dedim. İstiyorsanız deneyelim.
Kesinlikle efendim doğru.
Kekik de deneyebilirsiniz diyor işine istiyorsanız. Kekik de istiyorsan.
Ya aslında hani dedim ya deminden Engin Hocam. Hani diyoruz ya. Her yediği yoğurt yiyişi dedim ya 6 tane ve 10 tane ustamız olduğunda farklı ustalara aynı ürünler, aynı malzemeleri verdiğinizde hepsi size ayrı bir ayrı lezzetler ve farklı güzel ürünler üretebileceğini ortaya harika eserler çıkarabileceğini düşünüyorum ben.
Bu arada bu arada Hande Hanım da demiş ki çok kullanışlı tek elinizle tencereyi tutup diğerinize rahatça karıştırabilirsiniz demiş yani. Öneriyormuş.
Tamam
olsun. Evet. Kusura bakmayın bir taraftan da yorumlar bayağı izleyiciniz var bu arada. Yani Facebook'ta en çok izlenen şeydesiniz şu an 15 kişi 10-15 kişi izliyor buradan yani onu söyleyeyim.
Çok iyi.
Evet. Devam edin. Şimdi fırında ben siz sözünü kesmeyeceğim. Kusura bakmayın. Siz şimdi fırında kuzu tandırı devam edin.
Siz yorumlu olduğunda benim sözümü kesin efendim. Hiç no problem. Sıkıntı yok. Aslında anlık olarak Facebook'ta hani bu da böyle olur, bunu böyle yapsanız daha iyi olur demeleri belki bizim için daha iyi bir ufuk açıp daha iyi evet. yerlere gitmemiz için iyi bir tavsiye olacaktır.
Evet. Buyurun şimdi kuzu tandıra geçelim.
Samimi olduğumuz veya güvenebildiğimiz bir kasaptan kuzu tandır almamızı, yapacağımızı ifade ettiğimiz bir kasaptan kuzu kol veya kuzu gerdan alabilirsek bu işi rahat yapabiliriz. Mesela kasabın bize kuzu kol veya kuzu gerdan verdiğinden sonra 2,5 kilo 3 kilo dediğinde bundan biraz şüphelenin. Çünkü 2,5 kiloluk 3 kiloluk kuzu olmaz. Bu koyundur veya kuzunun büyüğü zaten koyun oluyor artık. Koyundur yani. Bizimki 1300-1500 gram olması lazım. Yani 1,5 kiloyu falan geçmemezse taş çatlasın 2 kilo olabilir.
Anladım.
Yani bir tane kuzudan o kadar mı çıkıyor Yahya Bey?
Kuzu geldi. Aslında kuzu olunca öyle çıkıyor. Aynen öyle.
O yüzden hani 3 kilo kuzu verdim diyorsa artık kuzu değildir, koyun olmuştur. Daha büyüktür. O yüzden siz kuzu evet, tandır yapacaksanız
koyun olunca da ürün ağırlaşıyor. ve pişme süresi değişiyor. Yağlılık oranı da çoğaldığı için biraz bizi tandırdan soğutabilir. Ondan dolayı. Bizim evet. amacımız burada lezzetli bir sunum yapmak yani. Hani.
Evet, evet.
Sonuçta lezzetli bir sunumu da iyi malzemelerle yapabilirsiniz.
Evet, buyurun.
Aldığımız kuzu tandırın altına biz harika bir yatak yapacağız. Hı hı. Yatağımızın üstüne de kuzu kolumuzu yatırıp onun üzerine bir sunum yapacağız. Aldığımız kuzu kolu veya kuzu gerdanı diyelim en azından. Hı hı. Üzerine bıçakla, yani iyi bir kaliteli bıçağımız olabilir çünkü eti delmek zorundayız. Parçalayamazsınız efendim, eti zedeleyemezsiniz. Hı-hı. Neden iyi bıçak olmasını istiyorum? Eti zırhlı gibi olmaz. Yani direkt meyve bıçağı tarzında bir bıçak olmayacak. Hı-hı. Yani iyi bir bıçak olmalı ki hı-hı. biz bu ete 6-7 veya 10 tane delik açacağız. Bıçağımızın
ucuyla. Yakan Bey, o bütün bir et mi olacak o zaman alacağımız et?
Evet, bütün et olacak. Tandırın aslında tandırın amacı değerli arkadaşlar, hani biz lokantalara gittiğimizde bir tandır istiyoruz ya. Aslında biz zannetmeyelim, o an bize tandır pişiriliyor. Tandır bir gün önceden de o gün sabahleyinde bütün olarak pişiriliyor o ürün. Sonradan bize küvette veya farklı bir şekilde hafiften ısıt olarak servis ediliyor diye düşünüyorum.
Evet. Bu kuzu gerdan ya da kuzu kolu dediğiniz şey kemikli bir et herhalde, değil mi?
Evet, kemikli et. Neden? Çünkü tandır uzun yani uzun süreli pişen bir ürün. Kemik ona lezzetini, iyiliğini ve kendi lezzetini bırakacak ete kendi lezzetini vermesi gerektiği için biz evet. kemik istiyoruz etimizin içinde. Hı-hı. Tek başına piştiği zaman biraz daha farklı bir ürün olur yani.
Evet. Buyurun aldık. Biz yatağı yapmaya başlayalım.
Yok, önce eti galiba.
Eti deliyorum evet, pardon.
Ete çeşitli yerlerde mesela etimiz üçgen de olabilir. Dörtgen de olabilir. Değişik şekillerde de olabilir yani bu. Hı-hı. Onun altına, üstüne, sağına, soluna ve önüne, arkasına böyle çeşitli delikler delme. Toplamda 10-12 tane delik delmemiz lazım. Küçük küçük. Sarımsakları aldığımız küçük 10 tane veya 12 tane diş delik dedim ya efendim. Her o deliğin içine sarımsakları tek tek içine bırakmamız lazım. İstirmemiz hı. lazım böyle elimizde. Hiç geriye çıkmamacasına ama.
Hı hı. Anladım.
Bunlar çünkü bize ürünümüz piştikçe lezzet bombası olacak bunlar. Yani o sarımsağın kendi lezzetini o etin içine verecek. Ama hiçbir şekilde ağır koku olmadan. Çünkü bu tandır. Ve sarımsaklarımız da yanmadan. onları etin içine bu sarımsaklarımızı bıraktıktan sonra, o deliklerin içine sıkıştırdıktan sonra sarımsaklarımızı, etimizi ya akıllı kağıt olabilir ya da yağlı kağıt. Akıllı kağıt dediğinizde içerisi yağlı kağıt, dışarısı alüminyum folyo tarzında bir ürün.
Evet.
Bunları bütün mağazalardan bulabilirsiniz.
Evet. Bu arada mağaza demişken Uğur abi de demiş ki Migros'larda en çok indirime giren ürün oluyor kuzu kollar diyor. Ya istersen de inciyle parçalayıp veriyorlar diyor. Bunu da böyle antiparantez belirteyim.
Kesinlikle. Ben de mesela bizim İzmir'de Gülmar var. Aha. Oradan alıyorum. Veya farklı çeşitli kasaplarımız var bizim güvendiğimiz. Oradan alıyorum. O işte sarımsakları etimizin içine bıraktıktan sonra hı hı. Yağlı kağıt seriyoruz yere. Hı hı hı. Yani tepsimizin içine.
Tamam.
Tepsimizin yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin içine bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Hı hı. Yağlı kağıdın üzerine.
Tatlı kaşığı, evet.
Ondan sonra 3'e veya 4'e bölmüş olduğumuz 6-7 tane soğanı atıyoruz tabanına. Hani tandır olması gerekir ya. Buna evet. harika bir yatak yapıyoruz. Hı-hı. Bu ne kadar rahat ederse o kadar bize iyi bir sunum yapar kendisinde.
Evet.
Sonuçta.
Şimdi soğanları attık. Bir de ne yapmıştık öncekindeki şey?
Tuz attık. Tuz atmıştık.
Kağıdı serdik, oraya tuzu attık, soğanları attık. Evet.
Evet ama 3'e 4'e yani gelişi güzel bölüm. Yani onun özellikle Fulyan Doğrayın, özellikle Yemek İlk Doğrayın diye bir şartı yok. Abi. Gelişi güzel kafanıza göre doğrayın.
6-7 parça yap dedi ya. Bir soğanı, değil mi, öyle dediniz?
Yok efendim, 6 tane soğan olabilir. Arpacık soğan diyoruz ya efendim.
Ha, küçük soğanlardan 6 tane, anladım.
Evet, arpacık soğan. Hı-hı. Çünkü büyük soğanlar biraz daha ağır olduğu için yemeğimizde daha farklı tat veya acılık bırakabilir. Ama arpacık soğanlar yenilmesi ve yemekte çok güzel ve tandırda da harika kullanılabilecek ürünlerimizdir. Onları da kullanabiliriz aynı şekilde. 6 tane soğanı gelişim güzel ikiye de bölebiliriz. Ama arpacık soğanı üçe bölmeye gerek yok zaten. Veya bütün bütün dağıtabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Üzerine etimizi bırakıyoruz. Etimizin mutlaka, hani bu kemikli bir et olduğu için, iki veya bir kemikten oluştuğu için, iki veya bir kemiğin üzerinde et parçası olduğu için, onu böyle hani ortasında bir boşluk olacaktır mutlaka. Eklem yeri ya zaten kuzu kolu veya kuzu yerler. O ortasındaki boşluğa karabiber, toz olmayacak ama kesinlikle, karabiber öğütüyoruz değirmenden. Bunu da önceden öğütebiliriz. Bir tatlı kaşığı olabilir efendim. O öğütülmüş olan karabiberi de etimizin ortasına bırakıyoruz.
Evet.
Tekrardan etimizin üzerine ve etrafına tuzumuzu gezdiriyoruz. Hı hı. Ondan sonra bohçayı biliriz efendim. Hı. Artık etimizi kapatmaya geçtik. Hı. Yavaş yavaş etimizi kapatıyoruz.
Evet.
Yani önemli olan tandırda, tandırı biliriz zaten biz hepimiz. Hı hı. Tandırda bizim için önemli olan hava almaması lazım. Yani nefes almadan kendi buharıyla yavaş yavaş sakin sakin uzun süreli pişirme tekniğidir tandır. Hı hı hı. Ona harika bir şekilde yağlı kağıtla böyle bohça tarzında bir şey yapıyoruz yani. Tepesinden de bağlıyoruz. Hı hı. Hatta yağlı kağıda güvenmeyip, yağlı kağıt çünkü bıraktığında kendini açılabilir. Alüminyum folyoyla etrafını bir kez daha dolanıyoruz.
O iyice sardık sarmaladık yatağının içinde onu böyle güzelce battaniyesine sardık.
Aynen bohçaladık onu. Aha. Ondan sonra hani yağladık tuzladık şimdi 220 derecelik fırına bunu bırakıyoruz.
Yani efendim. Neredeyse ev fırınlarının en yüksek derecesi değil mi? 220 kaça kadar çıkıyor ki ev?
250 ev fırınlarının dereceleri 250 oluyor genelde efendim. Aha. Ben öyle biliyorum yanlış da olabilir gene de. Sizin düzeltirsiniz. Ben de bir Ankara'da fırın var. O 250 dereceye kadar çıkıyor bizdeki. Bunu en ortasına koyuyoruz. Bir de hadi tepsiyle koyduk ya efendim bunu.
Evet.
Fırının tam ortasına koymalıyız ama küçük bir kapta veya kendimizin kontrol edebileceği bir kapta su bırakalım fırınımızın en tabanına.
He. Bir dakika, o şey değil ama bulut koyduğumuz yere değil, bir alt tarafına mı?
Evet, evet. Zaten altı ve üstünün veya hani daha iyi pişmesi için fırınımızın en ortadaki sürgülerinden birisine koymamız lazım.
En ortaya koyuyoruz, alt tarafa da su koyuyoruz. Ne kadar? Böyle bir kase mi?
Tabana bir kase olur. Yani iki su bardağı olabilir.
Anladım.
İki su bardağı olabilir. Herhangi bir kasede iki su bardağı alabilecek.
Evet.
Bunu 220 derecede çalıştırıyoruz. Tam 4 saat efendim.
4 saat.
Elektrik faturası kadar geçiyor.
Yaktınız bizi. Eti aldırdınız. Fırını 4 saat yaktık. Yani dışarıdan alsak daha mı ucuza gelirdi acaba?
aslında şöyle bir şey değerli arkadaşlar. Ben bunu 3 kere denediğim için ve hani fırınlar aslında ilk çalışta bir elektrik yakar. Hani kombi gibi düşünelim. Sonradan mesela 4 saat boyunca ilk çalıştığımdaki elektriği zehir zehir yakacağını düşünmüyorum ben. Fırın belli bir kademeye ve o ısıya ulaştıktan sonra elektriğin ve enerjinin artık günümüzdeki fırınlar da artık çok A grubu, artık B grubu hiç fırın kalmadı. Hı hı. A'yı geçtim artık 3 A'lı, 4 A'lı, 5 A'lı fırınlar çıktı. Hı hı hı. Yani böyle rahat bir fazla elektrik harcamadan pişebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü ben 4 kere yaptım. Hatta 120 lira da elektrik param geldi.
Yok ya biz şaka yapıyoruz. Şey değil tabii. Peki yaptınız bugün peki bugün en son bugün yaptınız. Şu an hala bitmemiştir herhalde bir yapışta veya bitti mi biliyorum merak ediyorum.
Bence nasıl? Bitmiştir.
Ona ben şu an ablama misafirliğe geldim. Misafir dediğim benim kayınvalidem falan var bizde. Onlarla vakit geçiriyoruz evde. Benim kızım var. O da halasını falan görmek istedi. Hı hı. Bizim biraz fazla misafirlerimiz olduğu için de
Peki beğenildi mi?
Yahya Bey, bu hazırlamış olduğunuz tandırı mesela kaç kişi yiyebiliyorsunuz? Kaç kişiye ikram edebildiniz bu hazırladığınız tandırı? Fikir vermesi açısından.
Koronavirüs olmadan önce 2 kilo 200 gram bir tandırımız vardı. 2 kilo 200 gram bir tandırı 7 kişi yemiştik. Yanında iç pilav yapmıştık. Yani sadece tek başına et olunca onu 4 kişi de yer.
Anladım.
Tek başına et olunca ama. Hı-hı. Ama iç pilav öncesinde bir ara sıcak, ana sıcak veya çorba olunca bu gramajları düşüyor. Nedir? Bir insan 300 gram et yiyor veya 250 gram et yiyor.
Evet.
Ama pilav veya çorba olduğunda 200 gramı düşüyor.
Serper Arıkan mesaj göndermiş size. Ne kadar güzel, profesyonel anlatıyor, resmen yemeği yaşadım.
Hakikaten
yazmış.
Ben de yaşadım ya Yahya Bey. Gelip size evet. Yiyelim o zaman inşallah. Bu korona bitince inşallah. Herkese de diyoruz da kime gideceğiz bilmiyorum. Yani bu yemek tarifleri aldıklarımıza bir gidiyor.
Engin Bey bekliyorum efendim.
Ama Yahya Hocam ben size özellikle merak ediyorum. Bir gün özellikle sizi sırf yemeğinizi yemek için ziyaret etmek istiyorum. Yani daha önceden de birkaç kez.
Efendim kaçtı. Kuzu veya dana kaburga bile yapacağım inşallah. Ben bu aralar iyi et yapıyorum. Bir de iyi et yapıyorum derken hani bunları sadece veya bir yerden alıp tarifleri hani internetten dinledim, hemen vereyim, internetten dinledim arkadaşlara erişilebilecek bir şekilde anlatayım demiyorum. Aynı zamanda deniyorum çünkü ben denemediğim ve yapmadığım ve insanlara tattırmadığım bir ürünü veya bir tarifi burada veremem çünkü erişilebilir bir tarif olmaz. İnsanlar ne gerek var? İnsan heveslenmiş tandır için.
Doğru.
Heveslenmiş ama benim verdiğim, yaptığım herhangi bir hatadan dolayı o tandırı yakacak. Epey beni anar yani kulaklarım çınlar. Evet. Belki orta kulak iltihabı bile olur yani.
Bir şey diyeyim, 4 saat pişti bu. Fırından çıkarttığımızda ne yapıyoruz? Hemen servise hazır mı yoksa başka bir şey yapıyor muyuz? Yani piştiğini anlamanın bir yolu var mı 4 saat sonra? Yani artık alıyor muyuz yoksa hani bir yönteminiz var mı şöyle çatal batırma? Gerçi bir şeyin içinde, folyonun falan içinde ama.
Tamam, hemen anlatayım. Doğru tekniği uyguladığımızda ve hani o demiştim ya su kabı, ondan sonra etrafını güzelce sarma, ete hiçbir şekilde nefes aldırmama tekniklerini, doğru tekniği uyguladığımızda 4 saat bizim için yeterli bir süre olacaktır.
Hı-hı.
Ama kuzunun gerdanı veya kolu olduğunda bu. Kuzunun budu olursa pişme süresi, saati, tuza yatırma, ondan sonra onu bohça yapma, bütün teknikler değişiyor efendim.
Doğru malzeme çok önemli.
Yani doğru malzeme ve doğru teknik. Hı hı. Ve hani bunlar uygulandığında ulaşamayacağımız et yok. Yani mutlaka bir şey yanlış yapmışlardır.
Hı hı.
Üçüncü deneyişim ve yani bu tarifi öğrendiğim ve paylaştığım arkadaşlar da aynı deneyimi aldık. Aynı sonucu aldık.
Süper.
4 saat sonunda o fırından güzel bir bezle aldığımız eti tezgahın üstünde onu yavaş yavaş açıyoruz.
Hı hı.
Onun açma taktiğini de nasıl bilebiliriz? Aslında biz eti nasıl koyduğumuzu ve nerede kapattığımızı biliyoruz ya efendim.
Hı hı.
Onu rahat kontrol edebiliriz. Nasıl nerede kapattığımızı biliyoruz. Hani alemin folyo ile bohçanın etrafını, yani yağlı kağıtla kapatmış olduğumuz tandırımızın etrafını nerede kapattığımızı, nerede biriktirdiğimizi bilmek için oraya, en son yaptığımız yere bir düğüm yaparsak en azından oradan açacağımızı biliriz.
Süper.
O bizim için bir püf noktası olur yani.
Çok güzel.
Oradan kaçırmamış olur. Çünkü bu tandır 220 derecede 4 saat pişti ve herhangi bir yanlış açma taktiğiyle onun içindeki buhar elimizi yakabilir.
Doğrudur.
Yani hani farklı yerden elini, affedersin, hani neden ha? Farklı yerden elini ittirdim veya parmağımı açıvereyim dedim. O onun içindeki 4 saat pişen, o zaten 4 saat o buharla pişiyor yani. Onun içindeki tuz veya onun içindeki yağ, eti veya sarımsaklar veya soğan yavaş yavaş su oluyor onun içinde. O kendi birleşerek, kendi kendine suyu bırakaraktan pişiyor. Tandırın amacı da öyle zaten. Nefessiz bir şekilde o pişme derecesine ulaştıktan sonra o lezzeti birbirine, soğanın, etin, sarımsağın, tuzunun birbirine geçmesi.
Evet.
Yanlış açma taktiğiyle elimizi yakabiliriz. Çünkü o 220 derecelik bir et. Onu işte o aslında dikiş veya düğüm attığımız yerlerden Açtığımızda biz de yavaş yavaş açıyoruz efendim. Kademeli açtığımız için zaten o alüminyum folyoyu çektikçe eti de elimizle diktecikte zaten o yuvarlanıp gidecek, açacak. Çünkü onu dolayarak açtık. Yani bir silindir şeklinde oldu aslında.
Harika, harika.
O etimizi açtıktan sonra aklımızı tepsimizin içinde bütün kağıtlarımızı da, alüminyum folyoyu da açıyoruz bu arada. Bütün kağıtlarımızla birlikte soğanlarla birlikte gene hiçbir şey almıyoruz malzemelerin içine. Sadece yağlı kağıtları ve alüminyum folyoları alıyoruz, çöp atıyoruz. Normal o bulunduğu tepsiyle birlikte tekrardan fırına sürüyoruz.
Oh.
220 derecede gene devam. 10 dakika daha duruyor efendim.
Hmm.
Neden? Çünkü orada etim şu an lime lime oldu ya, sünger gibi oldu ya.
Hmm.
Üzerinin daha güzel bir görüntüye kavuşması için. Veya dokunduğumuzda çıtır çıtır bir görüntü olması için.
Evet, açtıktan sonra yani.
Evet, açtıktan sonra 10 dakika daha fırında tutuyoruz. Neden? O çıtırtıya varmak için. Aslında biz yemek yaparken hep babamgiller veya babamın yanındaki çalışan aşçılar söyler. Siz de doğru tekniği uyguladığınızda, size 3 şey doğru şeyi gösterir diyordu. Koku, ses ve görüntü. Koku, o tandırı açtığımızdaki gelen, yani o mutfağa yayılan harika koku. Tandırın ve soğanın ve sarımsağın, evet, tuzun, karabiberin birleşmesiyle bize vermiş olduğu harika koku. İşte ses, hani kızartmaya koyduk ya etimizi. 10 dakika sonra aldığımızda o yağın, suyun birbirine bıraktıktan sonra çıtır çıtır olması, böyle alırken bangonun üstüne koyarken soğuması için sonuçta servis edeceğiz ya birazdan. Ama görüntüde işte o üzerindeki çıtır çıtır olan eti biz kızarttıktan sonra, o illa görüntü gerek yok ona. Elimizle dokunduğumuzda dahi o görüntüyü anlayabiliyoruz yani. Üzerinin çıtır çıtır olması. Yani
evet,
hafif bir kabuk bağlaması.
Evet evet, çok da güzel olur.
Ondan sonra bu zaten hani 4 saatmişti ya. Biraz hafiften ılıdığında etimiz, etin kemiğini tuttuğumuzda, etin kemiğini havaya kaldırdığımızda et zaten lapır lapır lapır yere dökecek ve onu rahat bir şekilde servis edebileceğiz. Çünkü et kemikten ayrıldı artık.
Tam ben de onu soracaktım. Ayırmak zor olmuyor mu yerken diyecektim. Ondan siz verdiniz cevabı.
Tandırın amacı o zaten efendim. Yani biz hani kemikle pişirmemizin sebebi de o kemiğin lezzeti ete geçsin diye. Ama aynı zamanda uzun süreli piştiğinde de kemiğin etten ayrılmasına sebep oluyor tandır. Bahara dayıyor.
Vallahi karnım acıktı, vallahi acayip.
Gerçekten güzel. Uzun bir süre.
Evet, ve Uğur abi bu arada demiş ki bunu demiş abi yani iyi bir tek başına da yersin o lezzeti görsen, merak etme demiş.
Aynen, mesela ben çok kilolu birisi değilim ama mesela 1.80 boyum var, işte 90-92 kilom var. Bir oturuşta ben bu etten 500-550 gram yiyorum.
Yersiniz, doğru. Evet, yani
550 gram bir şey değil. Çünkü bu etin kendi yağı da var aynı zamanda içerisinde. Dikkat ederseniz ekstradan hiçbir yağ katmadım.
Evet.
Bu arada... Çünkü zeytinyağı, tereyağı ve başka bir sürü yağlar uzun süreli pişmelere dayanmaz yani. Gerek yok zeytinyağla bu ürünü boğmaya. Kendi lezzetinde, kendi iç yağıyla pişmesi bizim daha iyi bir lezzete ulaşmamıza sebep olacaktır.
Gelelim içli pilava. Biraz uzun sürüyor ama çok güzel anlatıyorsunuz. Biz de böyle yani yemiş kadar oluyoruz hakikaten. Bakalım içli pilav nasıl bir şey. Şimdi o sıra geldi ona. İçli pilavı da ben çok severim yani, ama hani güzel yapılırsa tabii.
Malzemelerimizi ilk önce ifade edeyim, olur zaten. Bize bir kahve fincanı dolmalık fıstık lazım. Bir buçuk ve iki su bardağı pirincimiz lazım. 4 su bardağı su lazım. Ama kaynak su olacak tabii ki bu efendim.
Tabii.
1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı tarçın. 1 kahve fincanı kuş üzümü. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı tereyağı. Neden bunlar? Çünkü zeytini sadece tereyağla yaptığımızda, yani sonuçta biz dolma fıstıklarımızı ve pirincimizi kavuracağımız için zeytinyağıyla tereyağının birleşiminde yağ yanmıyor. Sadece tereyağıyla kavurursak farklı bir koku oluyor. Bunu çorbamızda da söylemiştim. Ondan dolayı efendim. Bir de ürünlerimiz bu kadar. Karabiber var. Yarım çay kaşığı. Karabiber fazla katmak istemiyoruz. Bir de yaş nane yapraklarından 6 veya 3 yaprak alabiliriz.
Evet, o bayağı.
Onu servis sonrasında üzerine süs olarak koymak için.
Tabi bu kuş üzümü, yani dolmalı fıstık falan diyorsun ya, bence bunlardan biraz daha fazla olmak lazım. Arada yiyorsunuz çünkü yaparken, ondan dolayı onu da hesaba katarak olmasına. Evet.
Ben aslında bu ürünlerden yanıma koyuyorum yemek yaparken. Zaten karnımı doyuyor, yürütüyorum yani ara sıra. Mideye.
Aynen öyle.
O şekilde. Yapılışını geçebilirim sizin
tabii
için uygunsa.
Buyurun.
Zeytinyağımızın hafiften ısındığına inandıktan sonra kesinlikle zeytinyağı ve tereyağı gibi yağları yakmak için veya yüksek bir ısıda olması için bekletmeyelim. Bunu tekrar söylüyorum çünkü bize zeytinyağı ve tereyağı pilav sunumunda veya lezzetli bir herhangi bir ürün sunumunda içeriden bize kibar kibar böyle selam çaksın diye yerken bunları fazla yüksek ısıda tutmadan kavurma işlemlerimizi aldık küldük bitirip hemen yapmak için acele etmemiz lazım. Yani zeytinyağını attık, ben şunları doğruyu vereyim demememiz lazım. Önceden bütün kavurma işlemlerini, bütün yapmamız gereken hazırlıkları hepsini yapmamız lazım. Bir de yarım demet maydanoz doğrasak iyi olur efendim. İki yemek kaşığı zeytinyağımızı tenceremize attıktan sonra dolmalık fıstıklarımızı atıyoruz kavurmak için. 4 dakika veya 3 dakikada dolmalık fıstıklarımız kavrulmuş oluyor zaten. O dolmalık fıstıklar da kavruldukça gene kokuları değişebilir. Kokuyu takip ettiğimizde rahat olarak kavrulduğunu anlayabiliriz. O zaten mutfağı veya yemek yapmış olduğumuz ortamı değişik bir koku kapladığında anlayabilirsiniz. Zaten kavurmak için de yanına çekirdeği birlikte yanına bırakıldığında bunun fıstığın değişik şekillerde ses çıkarmasından da anlayabiliyorsunuz. Tencere ile kepçenin birbirine sürtmesinden. 3-4 dakika zeytinyağla fıstıklarımızı kavurduktan sonra önceden tuzlu suda, ılık tuzlu suda yarım saat bekletilmiş pirincimizi 2 su bardağı pirincimizi atıyoruz. Zeytinyağı ve dolmalık fıstığımızı kavurduktan sonra üzerine hemen yani kavurmak için pirincimizi attık ya efendim. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağımızı da atıyoruz. Tereyağımızı da attıktan sonra kavurma işlemimizi böyle 3-4 dakika. Pirinçler aslında hani mesela bir kumda oynarız ya efendim. Nasıl kumda oynadığımızda çocukken küçük kepçelerimiz vardı bizim plastikten. Onlar oynadığımızda böyle kepçeyi salladığımızda takır tukur ses geliyorsa artık bizim pirincimiz kavurmuştur. Aslında ben bunu kokudan da anlayabiliyorum. Artık bu takipçilerimiz zamanla yemek yaptığında bunu kendileri rahat kokudan da anlayabilecekler. Pirincimizi de kavurduktan sonra 6 bardak suyumuzu ekliyoruz. Yani 1'e 1,5 gibi kattığımız için pardon 1'e 1 gibi kattığım yani 1'e 1,5 gibi olunca 4,5 bardak oluyor ama 6 bardak fazla söylemiş olabilirim. Tekrardan özür diliyorum efendim. 1'e 1,5 özür dilerim, hesabı yanlış yaptım, kusura bakmayın efendim. Yani 2 bardak pirince 3 bardak veya 3,5 bardak su katabiliriz. Bunlar kaynamaya başlayınca kuş üzümünü de atıyoruz. Neden kaynamaya başlayınca? Kuş üzümünü kavurmaya veya değişik varyasyonlardan geçirmeye gerek yok. Kuş üzümü zaten lezzetli bir şey. Onu fazla böyle varyasyondan geçirip o lezzetini kaybettirmemize gerek yok. O bir de kuş üzümü ve pirinçler birlikte artık yoğuşmuş kavruluyor. Kavruluyor demişim, özür dilerim. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremizi en kısık ateşe alıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar yüksek ateş, kaynadıktan sonra en kısık ateş. Ve ben çünkü sakin sakin pişince birbirlerine lezzetlerin geçmesi daha çok iyi oluyor. Böyle artık kavurduğumuzda veya pardon kavurduğumuzda demişim, kepçeyle karıştırdığımızda yavaş yavaş çıtır çıtır sesleri geliyorsa artık bizim şeyimiz bitmiştir, içindeki suyu bitmiştir, suyunu almıştır, pilavımızın pişme derecesine ulaştığımızı anlayabiliriz. O zaman tarçın atıyoruz içine, karabiber atıyoruz. Ve onları bir böyle bocalıyoruz aslında. İyice böyle dipten üzere doğru tencerenin bir karşı tarafını çevirerek, bir de tencereyi ters çevirerek, yani tam bir U yaparak, bir de öbür tarafı aynı şekilde karıştırıyoruz. Yani hiçbir tarafına erişilmeyen, yani tencerenin hiçbir pilavın hiçbir zerresine erişilmemiş, erişmemiş bir parçın kalmaması lazım.
Evet. Bu arada Mustafa Danacı şey sormuş ama bu hangisi yemek için sormuyor. Kekik eklersek o da lezzet katmaz mı diye soruyor.
Ama kuzu tandır için sormuş olabilir. Kekik ekleriz ama uzun süreli pişmiş ürünlerde kekik, biberiye gibi şeyler çok acılık yapıyor. Son 10 dakikada ekleyebiliriz. Hani son 10 dakika kızarttık dedim ya tandır.
Ha, kızarırken
belki. Evet, kızarırken belki ekleyebiliriz. Çünkü bu yüksek dereceli ısılar. Yüksek dereceli ısılara kekik, biberiye, ondan sonra zahter gibi ürünler pek fazla
tavsiye
edilmez. Piştikçe acılaşır onlar.
Ya da yapıyorsanız en sonuna doğru artık pişmeye yakın koyun.
Evet, aynen öyle. Pişmeye yakın. 10 dakikaya veya 3-4 dakikaya veya sunumda dağıtabilirsin. Sunumda en sıcak yani at, biraz serinlemesinde veya soğumasına doğru. O zaten onun kendi içerisinde lezzetini, kekiğini bırakır zaten.
Harika, gerçekten. Çok güzel. Bayağı yorumlar değiliyor. Evet.
Bu pilavımızda hani karıştırdık tarçınla ve karabiberinde karıştırdıktan sonra pilavımızı dinlenmesi için üzerine 2 veya 3 katlı peçeteyle kapatıyoruz. Dinlendikten sonra bir 10-12 dakika sonra dinlendikten sonra pilavımızı indiriyoruz, bir tabağımıza koyuyoruz. Bu pilavımızı da tabağımıza koyuyoruz ya kepçenin içiyle. Şekil oluşturmak için, yani hani sonuçta iyi bir şekil oluşturabilmek için pilav kepçemizin sırtıyla tabağımızı sol elimizle dairesel hareketler çizdiriyoruz. Sağ elimizde de dairesel çiziyoruz ya, pilav tabağımızın ortasına ve kenarlarına sürekli tokat atıyoruz kepçemizin sırtıyla pilavımızın üzerine. O da pilavımızın harika bir görüntü olmasına sebep oluyor efendim.
Ha, sol elimizle tabağı döndürüyoruz. Sağ elimizdeki kepçeyi sabit mi tutuyoruz bu arada? Yani
sağ elimizdeki kepçeyle sabit tutuyoruz, taban kenarında tutuyoruz. Sağ elimizde kepçenin sırtıyla da pilavın üzerine vuruyoruz efendim. Kibar bir şekilde. Böyle büyük gibi de.
Ve tabağı da çevirirken o güzel bir görünüm kazandırıyor pilava.
Aynen öyle. Aslında hani sunum da çok önemlidir ya aşçılar için.
Evet.
Ya sonuçta tabağımızı oraya koyulmuş, sağa koyulmuş, sola koyulmuş, lablup diye bir pilav istemeyiz yani. Mesela gözle doyursun isteriz.
Anladım. Gerçekten çok güzel. Bu da küçük üzerine, ama önemli bir
ipucu. Üzerine de bir kesinlikle üzerine de doğramış olduğumuz maydanozları atınca küçük küçük doğramış olduğumuz bir maydanozlar var. Bıçakla yan çevirerek doğruyoruz maydanozları. Bir de dik çevirerek doğruyoruz. Bunları doğurduğumuz an zırh gibi oluyor. Yani hem incecik maydanoz oluyor. Ağzımızda iri iri bu maydanoz gelmesini istemeyiz. Orada pilavın kenarında bir boşluk bırakarak oraya koyabiliriz. Ara sıra pilavımızı yerken çatalla oradan küçük küçük maydanozlardan da alabiliriz. Yani değişik bir aroma yaratsın diye.
Bu maydanoz doğrama işi önemli. Benim yapamadığım bir şey gerçekten. Bunu biraz anlatır mısınız? Yani yorduk sizi ama. Yani
olsun efendim, ben aslında hani cümle kuramıyorum. Belki bazen konuşamıyorum. Konuştuklarımı tekrarlıyorum ya.
Yok.
Ondan böyle rahatsız
etmiyorum. Çok memnun olsun size gerçekten ya. Ama hani bu tür şeyler maydanoz ben de hiç yani onu elle falan koparırdım herhalde. Hiç
yani hakikaten güzel doğruyorum. Edemiyorum. Ama siz güzel değindiniz.
Tahtada mı doğruyorsunuz onu bir kere, yoksa nerede?
Evet, kesinlikle tahtada koruyorum. Neden tahtada doğruyorum? Elimizde veya herhangi bir bilmediğimiz yerde ürünü doğramamız, ürünün avucumuzun içinde hakim olamamamıza sebep olduğu için biz özellikle tahtada doğruyoruz. Tahta doğramış olduğumuz ürünün bize kaçmama olanağını sağlıyor. Yani avuç neden tahta? Neden hani mesela annelerimiz vardır bizim, hiç tahta koymadan soğan doğrar.
Evet.
Onlara hayranım mesela ben. Benim annem yapar, annem yapar. Tahtasını direkt yemeğin içine soğanı doğrar ya kızarken.
Evet.
Ama ben tahtada doğramamın sebebi ürüne hakim olmak için. Doğradığım ürünün neresindeyim? Şu an neresine bıçak vurmalıyım?
Evet.
Bu bıçağı hangi açıyla bu ürünün üzerine vurmalıyım diye yapıyorum bunu. Özellikle tahta diye sorarım bu. Saplarını ve içlerindeki yabancı bir otları temizledikten sonra maydanozlarımızı tahtaya dikey gelecek şekilde koymalıyız.
Dikey gelecek, tamam.
Yani evet, yaprakları solumuzda, sapı sağ tarafımızda olması
tamam.
lazım.
Anladım. Gayet anlaşıldı.
Maydanozun yüzünü döndüğümüzde. Yani sanki hep önüme koyduğumda sağ tarafta yapraklar diye düşünürdüm. Siz tam tersini söylediniz.
Yapraklar solumda, sağ
hemen şöyle söyleyeyim efendim. Doğramaya saplar tarafından başlamamızın sebebi şöyle bir şey. Ne kadar küçük yerden başlarsak büyüğe doğru gittiğimizde daha çok hakim olabiliriz. Daha çok avucumuzun içine doğru.
Çünkü çok güzel bir şey.
Doğradıkça avucumuzun içine sıkışıyor aslında. Hani evet. Mesela avucumuzun dışındayken yaprak tarafı, şu an sap tarafını tutuyoruz ya parmaklarımızın ucuyla.
Evet.
Neden bu sap tarafından başlamamızın sebebi? Çünkü oradaki sap taraflarına daha hakim oluyoruz. Baş parmağımız ve işaret parmağımızın yanındaki parmaklarıyla birlikte o parmağın arasına sıkıştırıyoruz biz aslında. Doğuracağımız olduğumuz maydanozu veya herhangi bir ürünü. Baş parmağımız ve işaret parmağımızla birlikte dört parmağımız olan oradaki boşluğa sıkıştırıyoruz. Parmaklarımızın ucu avucumuzun içine doğru kıvrık. Çünkü bıçak vurduğunda, yanlışlıkla bıçağı elimizde doğru getirdiğimizde bıçak ucu artın geçsin. Parmaklarımız bıçağa doğru olursa, içeri kıvrık olmazsa tırnağımız veya parmağımız alacaktır. Ondan sonra o şekilde yapraklarına doğru doğruyoruz. Doğradıkça aslında hani yapraklarına doğru gittikçe ürün avucumuzun içerisinde kayıyor ya efendim.
Evet.
O zaman yapraklarında daha rahat doğrayabiliyoruz. Daha hakim oluyoruz. Daha çok avucumuzun içerisinde sıkıştırıyoruz. Çünkü ne kadar çok avucumuzun içerisinde sıkıştırırsak sağda solda uzun yaprağıyla ve sapıyla birlikte maydanoz bütün yemeğin içinde ağzımıza kötü bir görüntü olarak ve uzamasını istemeyiz yani mesela. Bir de güvenemedik, doğradığımıza güvenemedik, sözünüzü kestiğim özür dilerim.
Estağfurullah.
Doğramadığımızda mesela doğrama bitti, yapraklarıyla birlikte doğramamız bitti. Doğramamıza güvenemediysek avuç içimizle aynı şekli bir daha oluşturup doğradığımızın üzerinden bir daha geçebiliriz. Bu sefer dik çevirerek yapabiliriz. O zaman hiçbir maydanoz kaçamaz bizden.
Bıçağı nasıl tutmalıyken onu merak ettim, onu soracaktım aslında. Hani maydanozu nasıl tutmamız gerektiğini anladım. Bıçağı ben mesela dik olarak tutuyorum ama biraz eğimli mesela sola doğru eğerek mi tutmalıyım?
Bıçağı dışa doğru eğik olarak yapmalısın. Yani dışa dediğimiz hani kıvırmış olduğumuz parmaklara değil de yani evet. Bıçağı kullandığımızda sağ tarafa, ama sol elimizde kullanıyorsak sol tarafa doğru eğimli olmak lazım. Yani parmaklarımıza doğru bıçağın ucu gelmemesi
lazım. Yani maydanozun sapına doğru tutmak gerekiyor demek istiyorsunuz,
evet,
değil mi?
Aynen öyle. Neden? Çünkü orada doğrama dilimlerinden kaçma şansı yok. Mesela bir dilim, bir demet doğrandı ya. Bir evet. demet dedim, doğradık. Bir lokmalar döküldü sağ tarafa. Hemen parmağımızı kayıtlıyoruz. Yine o ikinci deneti doğramaya başlıyoruz. O zaman tane tane dökülüyor. O ürünün kaçma şansı yok. Hani bunu uzun doğradım, bunu kısa doğradım deme şansımız yok. Ondan dolayı o eğimi veriyoruz. Onu dik verirsek veya onun sürekli dik tutma şansımız yok. Sağa sola eğim verirseniz yanlışlıkla o zaman birim, yani doğramış olduğumuz parçalar büyüyebilir. Yani dengesiz olur. Ama hep aynı düzeyde açıyı verirsek o açıyı zamanla zaten siz hakimiyet sağlıyorsunuz kendiniz. O açıyı verirsek o dilimlerin büyük veya küçük olma şansı yok. Neredeyse fabrikadan çıkmış gibi tek düzine harika bir maydanoz doğrarsınız. Veya julienne soğan, evet. Yemeklik soğan.
Ya bütün doğramalarda aslında bu dediğiniz gibi eğimi aynı yöne verip hep o aynı açıyı tutmak ve dik kullanmamak, onu özellikle söylüyorsunuz.
Kesinlikle. Şöyle bir şey, bıçağın ucundan ve sapından tutarak da bu iş kesimi yapabilirsiniz ama burada hiçbir şekilde parmaklarınızı bıçağın ucu, yani burnu mu deniyor? Evet, burnu. Burnundan tutarak üzerinden zırhlı gibi böyle bıçağı kaldırıp ürünün üzerine vurmak, bıçağı kaldırıp ürünün üzerine vurmak. Sadece bunları yeşilliklerde yapabiliriz. Başka yapmamalıyız.
Evet. Tak tak tak yaparlar ya, klasik dediğiniz şey.
Aynen öyle. Ama ben tabii değişik şekillerde doğrama yapabiliyoruz.
Evet. Son olarak artık şerbete geçmeden ben bir şey soracağım. Bu genelde çok öyle kullanılır da merak ederim. Hep böyle eti mühürledim derler ya, konumuzla alakalı değil tabii.
Evet. Evet.
Ne demek et mühürlemek ve kör biri bunu yapabilir mi?
Kesinlikle yapabilir. Benim tam şu 2 yıldan beri bir et mühürlemek için harika bir demir döküm tağım var. Hı. Demir döküm markası değil. Döküm olması önemli olan.
Evet.
Aha. Demir döküm markası söylemiş olabilirim ama özür dilerim.
Yok söyleyin. Yok,
döküm tava. Önemli olan burada döküm tava olması lazım. Neden döküm tava? Biz yüksek ısılara az mühürlemeliyiz eti. Hı hı. Et mühürlemek, etin içindeki B12 olan suyunun, hı hı, etin dışına akıtmadan eti, içindeki o suyu hapsetmek aslında mühürlemek.
Hı.
Neden? Çünkü vitamin orada, B12'de. İçindeki, evet, suda. Hı. Sen içindeki yanlış bir teknikle o eti mühürlemeye veya hatta ısıtmaya başladın mı o suyu akacak tavaya. Nerede? Lezzet mi öktü? Aktı gitti, buhar oldu.
Hı hı.
O lezzet B12 onun içinde. B12'de unutkanlığı onun içinde. O B12'yi kaçırmamamız lazım. Hı. Mesela ben antrikot mühürlüyorum. Hı. Ondan sonra pirzola mühürlüyorum.
Hı.
Onları ve onlar 360 derecelik sıcaklıkta mühürleniyor. Et mühürlemek de bu şekilde olabiliyor. Mesela 10-12 dakika boyunca döküm tavayı ısıtıyorsun.
Evet.
Neden ısıtıyorsun? Az ısı olunca et suyunu bırakıyor. Ama çok ısı olunca birdenbire yüksek sıcak. Oo, naydım ben diyor, kendini birdenbire sıkıyor et.
Hmm.
Sıkınca da suyunu bırakmıyor.
Bu onun içine o zaman yüksek 12 derece dakika ısıtıyorsun, sonra içine eti koyuyorsun ama hemen çevirmek de lazım ya onu. O nasıl olacak?
Aslında mühürlemede çok etle oynamamamız gerekiyor.
Hı hı.
Hani bizim abilerimiz veya dedelerimiz sürekli mangalda etle oynarlar ya, işte böyle şak şak şak şak şak. Aslında etle, yani antrikot, ondan sonra pirzola veya bonfile gibi etlerle mühürlemede, evimizdeki yaptığımız döküm tavadaki mühürlemelerde etle pek fazla oynamamak gerekiyor. Nasıl oynamamak gerekiyor? Etin istemiş olduğunuz pişme ölçüsüne göre kendini bırakma özelliği vardır. Nedir? Eti mesela 10 dakika boyunca siz üstü ocakta en büyük ateşte, en yüksek gözde ısıttık ya döküm tavamızı.
Hı hı.
Isıttıktan sonra zaten tavayı elimize yaklaştırdığımızda sadece 1 saniye veya 2 saniye tutabiliriz tavaya elimizi dokunup. Ondan sonra yanar elimiz.
Hı hı.
O eti oraya bıraktığımızda hafiften üzerine de bastırıyoruz. Avucumla bastırıyorum mesela. Eti bütün olarak oraya bıraktım. Elimle kontrol ediyorum.
Abi hani avucundan bastırsan yanar ya. Yahya hocam nasıl bastırıyorsun avucu?
Bununla ilgili bir video bile atabilirim efendim zamanla size. Videonun betimlemesini bile yapabiliriz. Çok güzel olur.
Yani avucunuzla normal o tavaya koyduğunuz ete mi bastırıyorsunuz?
Tavaya koyduk ya etimizi efendim.
Evet.
O tavaya koyduğumuz ete sırt kısmına bastırıyoruz avucumuzla, bir kereye mahsus olarak. Sürekli bastırmıyoruz.
Yani
bir kereye mahsus bastırıp çekiyoruz çünkü tavanın içindeki izin etin üstünde çıkması için. Tavanın içinde çizgiler var. Döküm tavalar genellikle çizgili ve bazıları da çizgisiz olur. Ama döküm tavalar neden çizgili olur? Çünkü etin içine daha iyi temas etsin diye.
Evet.
Ondan sonra zaten 3 veya 2,5-3 dakikadan sonra et artık kendini bırakıyor. Ondan sonra başlayla alıyorsun, bir tabağa koyuyorum onu.
Hı hı.
Ama ısıtılmış bir tabağa, soğuk bir tabağa koyuyorsak o et diyecek, o ben gevşemeye başladım, hemen suyumu bırakayım diyecek.
Hı hı.
Kesinlikle buz gibi tabağa koymamalıyız. Hemen onu Tabağa koyduktan sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra hemen tekrardan altı soğuk ya efendim etin.
Evet.
O taraf pişmedi ya. Orayı avucumun içine alıyorum. Yani parmaklarımın ucuna alıyorum. Tekrardan o döküm tavanın içine eti bırakıyorum. Yine 3-4 dakika bekledikten sonra et böyle bu şekilde mühürlenmiş oluyor.
Evet, güzel. Bunu da böyle arada ben hep merak etmişim.
Harika bir antrikot veya bir bonfile veya pirzola ziyafeti ara sıra çekiyoruz biz. Yanına ufak bir çoban salata.
Evet, çok güzel. Evet, o zaman son olarak onu çünkü çok merak ettiler. Özellikle anlatmanızı istediler. Siz vaktimiz kalırsa ederiz ama biraz hızlı bir şekilde bu Ramazan şerbetini de biraz anlatalım ve kapatalım Yahya Hocam.
Ürünlerimiz 4 litre içme suyu. Bir tencerenin içine alıyoruz. Yavaş yavaş suyumuz kaynıyor. 4 yemek kaşığı şeker atıyoruz içerisine kaynamaya başlamadan önce. Bunları gene çırpma telimizle karıştırıyoruz. Hani neden karıştırıyoruz? Şeker ortalıkta kalıp da hani böyle dibine tutmasın diye. Onunla birlikte erime olayı daha hızlı gerçekleşsin. Birbirinin içerisine içsinsin diye. 4 yemek kaşığı hani kaynamaya bu suyumuz şekerle birlikte olduktan sonra kaynamaya başlıyor. 4 yemek kaşığı hibisküs. Tam adını yanlış söyleyebilirim ama özellikle uğraştım. Baktım hibisküs olarak buldum. Diğer adıyla nar çiçeği olarak geçiyor. 1 litreye 1 yemek kaşığı olacak şekilde. 4 litreye 4 yemek kaşığı da kaynamaya başladıktan sonra şekerli suyumuz kaynadı ya efendim. 4 yemek kaşığı hibisküs atıyoruz içerisine.
Şekeri ne kadar attık? Özür dilerim.
Şekeri 1 litreye 1 yemek kaşığı olacak şekilde.
Tamam.
Evet.
Ondan sonra 3 tatlı kaşığı içerisine tarçın atıyoruz. Kaynamaya başladı ve bir hibisküsümüzü attık. 3 tatlı kaşığı tarçınımızı da attık. Aynı zamanda 10 veya 12 adet karanfil atıyoruz içerisine. Bir ürünüm daha vardı. Onu bir de bir evet, bu ürünü tam unuttum ya, özür dilerim ya.
Hiç önemli değil.
Not almıştım ama Engin Bey.
Hiç problem değil.
Şu an aklıma gelmedi.
Tamam.
Bir de içerisine elimizde varsa yani kendi doğal olan vişne suyumuzdan dökebiliriz. Yoksa meyve suyu vişne suyularından dökebiliriz. O da bir çay bardağı olmak üzere.
Çok değil, evet.
Bunlar belli bir 10 dakika mesela kaynadıktan sonra, hani kaynamaya başlamıştı ya da ürünlerimiz. Tarçın da attık. Unuttum ya, ürün aklıma gelmedi ya. Affedersiniz efendim ya. Not da almıştım ama notlarıma da telefonumdan şimdi ulaşamadım.
Yok, problem
değil. Biraz özür diliyorum. 10 dakika, 12 dakika kaynadıktan sonra onu dinlendirmeye alıyoruz. Dinlendikten sonra bir sürahinin tepesine ya süzgeç geçirebiliriz. Hani dinlendirdiğiniz aynı zamanda 10-12 dakika sonra soğumuş oluyor onlar.
Tabii.
Ilık olmuş oluyor. Ya da tülbent geçirebiliriz. Tülbentte bir çukur yapmamız lazım ama. Hani döktüğümüzde dışına taşmasın diye. Evet. Kuli şeklinde olması lazım. Onu süzüyoruz. Aslında bütün o ürünler tencerenin içinde kalıyor veya tülbentin üzerinde kalıyor. Ondan sonra dinlenmeye bıraktıktan sonra bu Ramazan şerbetimizi veya Osmanlı şerbetimizi de rahat bir şekilde sunuma hazır bir şerbetimiz oluyor bu da.
Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Yahya Hocam. Çok keyifliydi ve şu ana kadar yemek tarifinde o 16 kişinin beğendiği ve 17 yorum olan böyle vardı ve değişik birkaç yorum da hemen aktarayım. Mesela Uğur abi diyor ki et mühürlemekte zaten görmek gerekiyor. Bir tarafını 3 dakika, bir tarafını 2 dakika diyor, yapsanız diyor sizin dediğiniz.
Aynen öyle efendim.
Yetiyor.
Aynen öyle.
Yine bir iyi yayınlar yorumları var Kemal Bey'in. Ferda Öztürk de diyor ki bence işte pilafa dereotu da iyi giderdi diyor. O da öyle bir yorum olmuş. İşte pilav.
Kesinlikle. Aynen efendim.
Gibi yorumlar var. Bütün yorumlara ve katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Yahya Hocam, size de çok çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Ya ben farklı kelimeler söylemiş olabilirim. Ondan sonra farklı yerlerde
Yahya'cığım bu kadar kasmayın. Doğal bir programız. Biz o kadar yani şey değil. Yani merak etmeyin. Rütük falan denetlemiyordur buraları. Rahat rahat konuşuyoruz. Sakin.
Arkadaş ortamındayız. Ama biz gerçekten çok keyif aldık. Öyle de yorumlar da geldi. Bizi doğrulayan yorumlar da var. Çok memnun oldum tanıştığımıza da. Sizi dinlemek çok keyifliydi. İnşallah yeniden dinlemek fırsatını buluruz diyorum. Gerçekten çok güzel. Ben, çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ederim. Emekleriniz için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim değerli takipçilerinize, takipçilerimize. Evet. Günün güzel geçsin efendim. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Hoşça kalın efendim.
Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.